Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık var. Bugün boşanma meselesine devam edeceğiz bu yayında da. Boşanma serisine, bir seri oldu hocam. Bu
Evet.
program dizisi oldu. İsmimiz Mutlu Evlilik Atölyesi ama hep söylediğimiz gibi boşanma da bu hayatın bir gerçeği, tatsız bir gerçeği ama fıtratımıza da uygun. Önemli olanın doğru karar verebilmek, doğru yerde, doğru zamanda doğru kararı verebilmek olduğundan hep bahsettiniz. Optimal karar vermekten bahsettiniz. Boşanması gereken kişilerin boşanması ama boşanmaması gereken kişilerin boşanmamasının aslında en optimal durum olduğundan bahsettiniz. Bugün biraz genel çerçevede birkaç benim sorum olacak size bu boşanma ile ilgili. Belki bugün artık büyük ihtimal bu serinin sonuna geldik. Eksik kalan konuları beraberce bir tartışalım istiyorum hocam. Yıllardır eş terapilerinde, evlilik terapilerinde çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz, eğitimini veriyorsunuz. Gözleminiz nedir? Ve literatür de ne söylüyor aslında? Yani bu eş terapisine gelenler içinde kimler boşanıyor? Buna bir de mesela eş terapisinin başarılı olup olmaması gibi bir şeyden söz edebilir miyiz? Bu da, konuda da fikrinizi almak isterim.
Şimdi biliyorsun Feyzullah, meşhur John Gottman diye bir evlilik araştırmacısı var. Onun şöyle bir iddiası var.
Aslen matematikçiydi, değil mi hocam?
Aslen
Onun da bir
matematikçi.
hikayesini belki anlatmak lazım.
İlginç bir araştırmacı, matematikçi, sonradan psikoloji doktorası yapıyor ve evlilik üzerine araştırmalar yapıyor. Evli çiftleri bir laboratuvar gibi ev aslında ama kameraların olduğu bir yerde 24 saat üzerine de diyelim ki işte bir takım kalp hızlarını ölçen, terlemelerini ölçen, nabızlarını ölçen aletler yerleştirerek ve mahrem alanları dışında kayıt yapılıyor. Gottman'ın iddiası şu: ben bir çifti kavga ederken, bir sorunu tartışırken 15 dakika izlersem
Ya da sadece konuşurken belki.
aşağı yukarı %85'in üzerinde, 90'a yakın boşanıp boşanmayacaklarını predikte edebilirim diyor.
Tahmin edebilirim diyor,
Edebilirim diyor.
öngörebilirim.
Biraz tabii %50'si zaten boşanıyor. Oradan bir %50'yi
Evet,
otomatikmen biliyor.
evet.
Üzerinde bir şey ekliyor. Ama önemli bir şey. Söylediği şey şu, önemli bir şey. Çünkü predikte edici şeyin ne olduğunu söylüyor. Yani belirleyici şey, neye baktığını söylüyor. O mahşerin dört atlısı diye meşhur, en büyük katkısı o.
Evet.
Aslında iletişim teorilerinde bilinen şeylerden birini böyle bir paket haline getirip vurguyu güçlendirmesi açısından da artık ona mal ediyoruz. Can Gatman'ın Mahşerin Dört Atlısı. Mahşerin dört atlısında bir tanesi eleştiri. Ağır şekilde eşi kişilik özelliklerini eleştiriyorsun. Suçlama. Onu aşağılayıcı şeyler söylüyorsun. Veya diyelim ki duvar örme.
Duvar örme ve öfkenin biraz taşması.
Taşması.
Sert yıkıcı kavga etme.
Sert yıkıcı kavga etme. Şimdi bunlar var ise, bunlar var ise, aşağılama, eleştiri, suçlama, aşağılama ve duvar örme var ise, bu kişilerin daha fazla, daha kolay boşandığını söylüyor. Eleştiride kişiliğe saldırı, suçlamada onu bir takım kötü şeylerin müsebbibi olarak sürekli görme, aşağılamada artık kötü bir varlık, beceriksiz, şeyi bile bilmiyor, hani iş yapmayı bilmiyor, konuşmayı bilmiyor, hayatta beceriksiz gibi bir, bunu yüzüne söylüyorsun yani.
Kavgalar sırası çok sık kullanmak. Hadi bir öfke bir taştı, ağızdan kaçtı bir iki kere. Yani bu bile yaralayıcı oluyor ama bazen gerçekten de çok kolay söyleniyor. Sakız olmuş yani.
Tabii.
Hakaret en ufak bir şeyde bile adamlığına, kadınlığına, anneliğine, babalığına, insanlığına, beceriksizlik meselesi. Yani sözlü, sözsüz aşağılama böyle artık sizin tabii kol geziyor
Tabii.
etrafta.
Ve eş, diğer eşin kendisine böyle baktığını, kalıcı olarak böyle baktığını artık inanıyor.
Kanaat
Onun
getiriyor.
gözünde ben Hani beceriksizim, ben işte aşağılığım, o bana böyle bir varlık, aşağılık bir varlık gibi bakıyor. Beni küçük görüyor, hor görüyor, beceriksiz görüyor, düşük görüyor. Böyle bir psikoloji var ise burada bunlar olup bitiyorsa bir çiftin arasında çok büyük ihtimalle boşanacaklar diyor, %90 ihtimalle. Şimdi tabii bu klinik gözlemler, bazı insanlar mesela terapilerde biz neyi görüyoruz boşanmanın başka prediktörlerini, bazı eşler gerçekten de karar vermiş olarak geliyorlar terapiye.
Evet.
Yani düşünmüş, karar vermiş, aslında terk etme konusunda da karar almış kadın veya erkek. Biraz da ya en son olanı da yaptık gibi terapiye geliyorlar. Yani son bir şey var, onu da yapalım. Ama aslında kafasında şöyle bir şey yok. Yani gidelim bakalım, terapisten de görüş alalım. Ne olacak, bir deneyelim, değişim olur mu gerçekten gibi değil de. Yani ona da gittik.
Evet, bak olmuyor.
Bak gördün olmuyor. Hı-hı. Bir nevi çevrelerine, bazen kendilerine, bazen çevrelerine, bazen de eşe gerekçe sunabilmek için. Terapiste de gittik. Yani kaç lira ki bir terapiste? Yani bu bahaneyi bulabilmek çok pahalı bir iş değil aslında. Hı-hı. Bir açıdan. Böyle bir karar vermişse zaten o çiftlere pek yardımcı olmak mümkün değil. Ben fark edersem bunu direkt faş ediyorum, açığa koyuyorum zaten. Hı-hı. Yani ben sizin de terapinizi yapamam diyorum. Çünkü karar vermişsiniz zaten.
Evet.
Bir başka şey, boşanmanın prediktörlerinden biri benim kanaatim, gelecekleri konusunda umutsuzluğun yerleştiği çiftler. Yani bunlar o kadar yıkıcı kavga ediyorlar ki biz bu halin dışından çıkamayız. Yani tekrar tekrar geliyor bu şey gibi. Yani artık 6 ay kış geçecek. Her gün kış, ertesi günün bahar olacağını beklememek gibi.
Evet.
Bir şey. Yani bir nevi biz kardeşim birbirimize uygun değiliz. Bu evlilik olmadı. Biz hayatımız boyunca kalırsak da hiçbir şey düzelmez. Bu özellikle de onun karakterine atıfta bulunuyorsa. Şu anda problem olan şeyler onun karakterinde ve özünde var. Bizim bu iki halimiz değişmeyecektir. Eğer bu şekilde bir uzlaşmaz bir nitelikleri olduğunu düşünüyorlarsa, gelecekleriyle ilgili umutsuzlarsa, boşanmanın bir şeyi de bu. Bu çiftler daha sıklıkla boşanıyorlar.
Evet hocam. Tabii bir de geçmiş programlarda biraz değinmiştiniz ama boşanması gereken ama boşanamayanların bir şeyi var. Ama ona da geçmeden önce bir önceki meseleye, yani eş terapilerinde eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani
şimdi bu... ben Feyzullah, bir de şöyle durum var ise boşanmayı gösteriyor. Soğuyan bir kalp var ise, bazı insanlar şöyle bir hikayeyi anlatıyor. Mesela birkaç tane böyle çok bariz hikayeden sonra bunu farkına vardım. Kadın uzun süre feryat etmiş. Ya bak, bir problem var, problem var, problem var. Erkek veya tersi de olabilir bu. Sanki bir şey yokmuş gibi davranmış, işine şey yapmış, dalmış. Eşin kadınsızlanması demiş. Önemsememiş. Kabalıkla, sertlikle, ya duymamış ya da sertlikle geçirtmiş. Öyle bir nokta gelmiş ki artık kadında eşin kendisine dokunmasına tahammül edememe hali oluşmuş. Bırak hani cinselliği, bedenine dokunmasına tiksinme tepkisi veriyor.
Evet.
Bu çiftlerde boşanıyor. Boşanma olasılıkları çok, daha doğrusu yüksek oluyor.
Yüksek oluyor. Gelseler bile bir şekilde bir erkek ya da kadın fark ediyor bunu diyelim. Hadi gidelim eş terapisine, bir şeyler yapalım.
Acayip güçlü bir duygu bu. Eşin kendisine dokunmasına dahi tahammül edememe ve buna hani direnme hali.
Evet.
Bu da güçlü göstergelerden biri. Bir de boşanma konusunda bir diğer güçlü gösterge, onarılmamış aldatma. İstatistiklerde de aldatma sonrası boşanma sık görünen bir şey. Eğer bir, bu diyelim ki erken dönemde bile, hani aldatmanın hemen arkasında olmasa bile Aldatma onarılmamışsa eğer, onarmak ne demek? Aldatan taraf sorumluluğunu kabul ediyor, sorumlu kişi olduğunu kabul ediyor. Açık ve net bir şekilde özrünü diliyor, karşıdakinin gönlünü alıyor, diğer ilişkiyi bitiriyor. Yani böyle bir süreci açık bir şekilde yaşayıp, yani alttan alıp işleri düzeltme sürecine geçirmemiş. Bunu hani öylesine baskıyla yürütmüşse, burada da boşanma olasılığı yüksek. Bu, eğer onarmazsanız herhangi bir aldatmayı, boşanmanın öncülerinden biri oluyor.
Evet, aldatılan kişi için zaten bu ilişki neredeyse pamuk ipliğine bağlı olmuş oluyor. Onu da sezdiği zaman, bu onarılma işinin iyi yapılmadığını sezdiği anda zaten artık çok kolaylaşıyor bu. Tabii bir de hani şey de tabii var, yani ne olursa olsun bu aldatılma meselesini kesinlikle zaten hani kabul etmeyip direkt boşanmaya gidenler tabii de var. Ama ayrı, hani biz eş terapisine bir şekilde gelinmiş, bundan dolayı gelinmiş kişilerden söz ediyoruz. Ekleyeceğiniz var mı hocam bu konuya, yoksa ben o soruyu yeniden size sorayım mı?
Devam edelim.
Peki. Bu boşanması gereken ama boşanamayanların psikolojisi nasıl oluyor genelde? Neler etkili oluyor? Sizin sezdiğiniz, sizin gözlemleriniz ve literatürün söylediği konuda neler var? Ne gibi endişeler oluyor? Yani kişinin belki boşanması gerekiyor. Yani tabiri caizse artık bu ilişkide bedeller, yararları aşmış durumda. Şimdi zarar da görmeye başlamış ama boşanamıyor. Nasıl oluyor bu hocam?
Birkaç türlü endişe veya korku oluşuyor. Bir tanesi çocuklarla ilgili endişe.
En sık bu galiba değil
mi hocam? En sık bu. Haklı bir endişe. Çocukların nasıl etkileneceğini. Çünkü hele şu senaryoda acayip zor. Kadınla erkek geçinemiyor ama çocuklar anneye babaya da düşkün. Yani diyelim ki eşlerden bir tanesi dışarıda aldatma yapıyor. Adam bir şey yapmış dışarıdaki, seyahate gittiğinde veya şey. Kadın bunu görüyor. Buna fena halde bozulmuş ve boşanmak istiyor. Ama diyelim ki çocuklar babalarına acayip düşkün. Babaları da çocuklara düşkün görünüyor. Bunları babasız büyütmek fikri kişide acayip bir korku yaratıyor. Bu tabii biraz daha iyi bir senaryo. Daha kötü senaryo şu. Aslında hal o kadar kötü ki çocuklar da bu süreçten zarar görüyor. Ama yine de ben tek başıma bu çocukları nasıl büyüteceğim? Korkusu boşanmanın önünde engel. Kişi biliyor boşanması gerektiğini. Bu evliliğin çocuklara da zarar olduğunu düşünüyor.
Evet.
Ama ben bu çocukları bir nevi her şartta babasız büyütmek, annesiz büyütmek daha mı riskli diye bir korku, endişe yaşıyor. Bir diğer şey, burada tabii boşanması gereken ama boşanamayanların psikolojisi. Aslında boşanmak için yeterince sebep var.
Evet.
Fakat kişi bir nevi korkularından dolayı erteliyor, karar alamıyor. Bu sefer de evlilikte böyle sürünmeye sebep oluyor. Bir neden de yalnızlık korkusu. Kişiler tek başlarına kalacakmış gibi yoğun bir korku yaşıyorlar. Çünkü insanlar sosyal varlıklar, her şartta bir bağlantı halinde olmak istiyoruz. Evlilik bir bağ, o da gidecek ve yalnız başlarına kalacaklar duygusu, korkusu. Aslında diyelim ki boşanması gereken bir durum var ama boşanmanın önünde bir engel oluyor.
Engel olmuş oluyor.
Veya boşanma karar sürecinde insanlar bunu da dikkate alıyor. Yalnızlık korkusunu nasıl baş edecekler?
Evet. Beraberinde hocam belki yeniden evlenmeyle ilgili, yani aslında mutlu olmayla ilgili belki iyi bir ilişki, iyi bir eş yeniden bulabilir miyim endişesi? Bunu gerçekleştirebilir miyim?
Bu insanların evlilikte kalıp çıkması için, kalınma veya gitme için önemli nedenlerden bir tanesi. Eğer diyelim ki boşanırsa daha, yani devam edebilecek hissini, yeni bir eş bulabilecekleri hissini yaşıyorlarsa boşanmaları daha kolay oluyor.
Hmm.
Bazı insanlar hani bir ne olacak ki, başka bir şey, biriyle de benzer şeyler yaşayacağım. bu yaştan sonra veya bu halden sonra işte iki çocuklu dul birini kim ne yapar türünden bir düşüncesi oluyor. Bir nevi tekrar evlenme hem kendi gözünde büyüyor hem de diyelim ki buna bunun pek mümkün olamayacağını düşünüyor. O yüzden kötü giden bir evlilikte mi kalayım, tek başıma kalayım gibi bir seçenek içinde olduğunu düşünüyor.
Evet. Başka faktörler neler olacak?
Diğer bir açıdan, sosyal açıdan dışlanma endişesi. Biz her zaman sosyal ortama, dış faktörlere de bakarız. Başkaları ne der? Çünkü dul olmak ve boşanmış olmak, dul demeyelim. Boşanmış olmak bir sosyal statü kaybıdır. Bir anda çevrenizdeki kişiler, hikaye nasıl olursa olsun, sonuçta bir şeyi olmamış bir konumunuz düşer aşağıya.
Eskisi kadar olmasa da, değil mi hocam? Hani eski filmlerden gördüğümüz ya da bir şekilde hani toplum değişiyor. Ama ne kadar değişsek de dediğiniz gibi bir statüyle ilgili bir tık belki bir düşüklüğe neden olabiliyor toplum.
Yani bu Batı toplumlarında da böyle.
Evet, orada da öyle.
Yani boşanmış olmuş olmak bir tık şeyi daha farklı. Batı ile Doğu arasında fark olabilir. Ama yine de orada da bir hani kilolu olmakla işte fit olmak arasındaki fark gibi bir şey bu. Bir şekilde bir negatif bir etiket oluyor. Her yerde az veya çok.
Ön yargıya neden oluyor.
Tabii ön yargıya neden oluyor. Az veya çok.
Dolayısıyla
boşanmış da niye boşanmış?
Evet, evet.
Ne oldu da boşanmış?
Evet, evet.
Neyi yapamadı boşanmış? Bir de insanlar şu istatistiği de biliyor. Amerikan için en azından geçerli Amerikalılar için. Birinci evliliğinden boşananların diyelim ki işte 40 yıl içinde toplam riski %50 ise ikinciden boşanma olasılığı %65.
Yani ikinci evlilikler biraz daha hızlı bitebiliyor.
Daha hızlı bitebiliyor.
Evet. Dolayısıyla bu endişe de kişilerin bu duydukları endişe, yani şöyle diyoruz ya, bu endişe hani çok anormal bir endişe değil. Böyle bir durum var galiba.
Var. Yani insanlar karar alırken bunları mutlak hale getirmeyi, yani bunu dikkat şey yapacak, alınmaya da gerek yok. Böyle bir şey oluyor. Ama bunu satın alabilirsiniz.
Evet.
Yani bu da olabilecek psikolojilerden bir tanesi. Mesela ben çalışıyorum, boşanma sürecindeki biri eğer şey yapmışsa, bak sosyal çevreden şöyle algılar olacak senin için. Yani bunları yönetmeyi öğreneceksin. Bu evet. Bir gerçek. Bu algıyı sana ileten herkesle kavga edemezsin. Yani bunun sonu yok.
Evet.
Bunu yönetirsen bu baş edilmeyecek bir şey değil.
Değil. Değil diyoruz. Evet. Değil. Başka hocam, ekonomik meseleler değil mi?
Evet. Ekonomik mesele, ekonomik olarak ayakta kalabileceğim mi? Boşanmaları da faktörlerden bir tanesidir. Her şartta çalışan olsanız bile. Çünkü Türkiye'de aslında ekonomi biraz şeye göre işliyor. Standartlar. Kadın ve erkeğin beraber çalıştığı, çift maaşın eve geldiği ve tek evde geçimin olduğu gibi. Mesela asgari ücret üzerinden çalışırsak, eve iki tane asgari ücret girer, işte iki çocuklu olursanız geçim sağlayabilir halde oluyorsunuz aslında. Bir nevi çalışan olsanız bile tek başınıza kaldığınız zaman masrafların da artmasıyla aslında bir geçim, ekonomik olarak ayakta kalmak zorlaşıyor. Bir takım imkanlardan mahrum oluyorsunuz. Statü ekonomik olarak düşme her şartta gerçekleşiyor. Çoğu vaka için. Yani evet. Aileden varlıklı olanlar, bunların tabii kendine özgü durumları var. Hele bir ekonomik şeyiniz yok ise o zaman ana faktör haline geliyor.
Evet.
Boşanıp boşanmamak da.
Evet. Başka bir psikoloji var mı hocam?
Bazı insanlar düzen bozulması kavramından bahsediyor. Ya evlilik bir alışkanlık, bir düzen var. Kötülükleri, zorlukları olsa bile belirsizliğe karşı var olan, işleyen bir düzenin olması konusunda şeyler, ondan yana tavır alıyorlar.
Evet.
Bir şekilde hani bir belirsizliğe karşı bir düzen var en azından. Çok yeni bir duruma ürkek davranan insanlar var.
Evet. Bu kişilik mizaç özelliği de olabilir değil
tabii.
mi hocam biraz?
Tabii.
Onunla da ilgisi olabiliyor.
Tabii.
Zorlaştırıyor biraz. Ve başka bir soru hocam. Aradan önce boşanması gereken ama boşanamayanların psikolojisi üzerine biraz konuşmuştuk. Neler etkiliyor, hangi psikolojik unsurlar var diye. Bu son bölümde peki boşanma trendine şu an bir şey var. Bir istatistik tutuluyor. Boşanma, onu da belki biraz açmanızı isteyeceğim hocam. Yani hızla mı artıyor, nasıl artıyor, biz hızla boşanıyor muyuz, boşanmalar çok mu arttı? Peki bu trende bu artmaya etki etmek mümkün mü? Hem sosyal politikalar açısından, hem bireysel açıdan, hem klinik açıdan mümkün mü? Neler yapılabilir? Bunun biraz toparlama amaçlı bunu konuşalım son olarak.
Şimdi, Feyzullah, aile yapısında bütün dünyada ve Türkiye'de bir değişim oluyor. Bu artık sosyolojik açıdan değişim belgelenmiş durumda. Şunu çok net olarak biliyoruz ki modernleşmeyle beraber geniş aile yapısı çekirdek aile yapısına dönüştü. Şimdi çekirdek aile yapısı dağılıyor. Daha tek ebeveynli aileler dediğimiz veya işte farklı evliliklerden gelen kişilerin oluşturduğu, çoklu çocukların, farklı çocukların olduğu evliliklerin olduğu bir aile yapısına geçiyoruz. İyice küçülen aile yapısı. Bir takım trendler evrensel gibi görünüyor. Çocuk sayısında doğurganlıkta azalma, daha geç yaşlarda evlenme, boşanma oranlarında bir yükseklik diyebileceğimiz. Yani Batı'da, Amerika'da bir yerde durdu aslında ama durduğu yer bayağı bir yüksek oran.
Yüksekte durdu.
Durdu. Durdu bir yerde. Amerika'da şu anda yükselmiyor aslında. Ama hani bu artık yükselmiyor da nereye yükselecek?
Daha yani, ne kadar yükselecek
daha ne diye kadar yükselecek? Sorabiliriz. Yüksek bir nokta. Kabul edilebilir bir noktanın ötesinde bir nokta. Ama Amerikalılar en azından boşanınca bir daha evleniyorlar. Avrupa'da artık evliliğe karşı bir sinik davranış dediğimiz, hani evlenmenin kendisine karşı bir belli toplumsal kesimde reaksiyonlar var. Ama daha yine
pesimist
de evet, Avrupa. Toplumun ağır kesimi hala bir şekilde evlilik dünya şeyinde devam eden en büyük şey.
Evet, en büyük gönüllü kuruluş.
Kuruluş, organizasyon bir şekilde kendini devam ettiriyor. Şimdi evlilik trendlerine bakıp bir devlet olmanın vazifelerinden, görevlerinden bir tanesi hani yol yapmak, iş fabrika kur veya bu süreçleri idare etmek, savaş uçağı yapmak ise bir tarafı da sosyal politikalar. Aile yapısıyla ilgili bir iş yapacaksanız, hani bir trend var, okudunuz bu trendde. Bu trendten memnun olmadığınız şeyler var. Çünkü diyelim ki devlet adına düşünüyorsanız, nüfusun, toplumun sağlamlığı sizin insan gücünüzü oluşturuyor. Aslında jet uçağınız kadar kıymetli bir şey.
Evet, insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Aynen öyle. İnsan gücü jet uçağı kadar devamlı, nitelikli mi, sağlam bir aile yapısı var mı? Çünkü aile yapısında veya toplumsal yapıdaki negatif göstergeler üretkenliği, her türlü değeri etkiliyor.
Evet.
O yüzden devletler sosyal politikalar yaparlar. İki tür sosyal politika var. Bir makro düzeyde, bir mikro düzeyde. Makro düzey nedir? Diyelim ki devlet olarak aileyi güçlendirmek istiyorsun. Ailelerin gelir düzeylerini arttırıyorsun. Çünkü diyelim ki ekonomik zorluk altında inleyen bir aileye eğitim mi vereceksin, para mı vereceksin desen, ben paranın daha kıymetli olduğu kanaatindeyim.
Tabii, ihtiyaç analizi yapıldığında.
Çünkü şöyle düşün, sabahın erken saatinden geç saatine kadar çalışıp üzerine ek iş yapmak zorunda kalan bir ailenin, üstelik ikisi de bilmem bu yoğunlukla çalışıyorsa, çocuklarına, evine yönelik bir düzenleri nasıl olacak? Yani bu maraton koşmak gibi bir şey.
Ya bazıları da çalışamıyor, bir hastalık var, bir şey var.
Sosyal devlet olmuş olmak aileyi desteklemeyi gerektiriyor aslında. Devletler bunu yapıyor. Aslında bu düzeyde bir problem yok. Ekonomik güçleri yeterse aileye ekonomik olarak destek vermek. Mesela işte evde bakım meselelerinin artmış olması, yaşlıya, özürlüye maaş bağlanması. Bir ülke belli bir refah düzeyine ulaşırsa bu refahı dezavantajlı kesimlere başlayarak dağıtmaya başlıyor. Aslında Türkiye'de son dönemlerde yapılmaya çalışan bu. Ama devletin refah düzeyinin, ekonomik gücünün daha fazla artması lazım ki bu makro politikaları yapabilirsiniz. Mesela makro politikalardan biri boşanma süreçlerinin nasıl olacağı. Büyük karar o.
Evet.
Diyelim ki hangi durumlarda boşanmaya izin veriyorsunuz? Bu da evliliklerin seyirlerini etkiliyor.
Trendini etkiliyor. Konuşmuştuk da geçen programlarda bizdeki o hukuki süreçle Amerika'daki, Avrupa'daki farklıydı değil mi hocam?
Bir böyle süreçler var. Bir de daha mikro diyelim. Mikro müdahale bence daha önce de konuştuk. Üç tane sosyal psikososyal müdahale var.
Evet.
Bir tanesi rehber metinler oluşturmak. Sözel veya hani ister videosunu yaz, ister yazısını yaz. Yani bir guide'den rehber yaz. Biz mesela bundan önceki programlarda hep yapmaya çalıştık ya.
Evet.
Boşanma boşanmama karar sürecinin sağlıklı olması için gereken unsurlar.
Unsurlar. Evet.
Aslında biz bir rehber kitap yazıyoruz. Bir rehber bir şey yapıyoruz. Benim kanaatim birçok alanda bu rehber metinlerin oluşturulup bu bilginin paketlenerek toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması gerekiyor. Ulaştırılması gerekiyor. Böylece zihinleri etkilemeniz lazım. İkinci müdahale evlilikleri geliştirme eğitimlerini toplumsal düzeyde yaymanız lazım. Bunun için bizim atölyemiz de aslında bu. Bizim yapmaya çalıştığımız şey
evet.
de bu. Mutlu Evlilik Atölyesi'nde
evet.
seninle ne yapmaya çalışıyoruz? Evlilikleri daha geliştirebilecek bilgileri öğretmeye, yaymaya çalışıyoruz. Belki beceri kazandıramıyoruz burada. Böyle beceri biraz ona işaret etsek bile beceri biraz pratik bir şey.
Pratik bir şey, evet.
O yüzden diyelim ki atölyelerde, atölye dediğimiz şey ne? İşte iki eşin yan yana oturup evlilikle ilgili bir nevi bir meseleleri konuştu. Kendi aralarında, başkalarına yönelik değil, kendi aralarında
evet.
konuştu. Evlilikle ilgili temel becerilerin mesele yapıldığı bir, diyelim ki bir günlük, iki günlük bir workshop veya bir atölye şeklinde bir çalışma yapılması.
Bizde en yaygın olanı ama galiba şey değil mi hocam? Seminer tarzı eşlerden biri. Bazen ikisi ama çok büyük şeyle, genel şeyle biri katılıyor. O da genelde kadınlar oluyor. Yüksek oranda. Seminer şeklinde oluyor. Bunun fayda ya da bu anlamda ilişki etkileme gücü kişinin bilgi becerisini arttırma ya da olasılığı.
Şimdi bir işe yarıyor olabilir. Yarıyordur da. Bilgiyi bir düzeyde arttırıyor. Fakat etkin bir yöntem mi? En etkin yöntem mi dersek hayır. Yani seminerde bir yöntem. Diyelim ki 2 saatte işte bir kitapta yazdığınız şeyin bilgisini özetleyebiliyorsunuz. Ben onu yapıyorum mesela. Diyelim ki Mutlu Evliliklerin 7 özelliği diye üzerine çalışılmış bir kitabım var. Bunun bir atölyesi var ama bunun aynı zamanda bir konferans formu da var. Atölye çalışması işte 7 saat sürüyor. Eşler beraber katılıyor. Onlar bir workshop kitapçığı üzerinden beraber pratik yaparak çalışıyorlar. Diğeri de 1 saat 15 dakikalık bir konferans, sorularla beraber 1,5 saat süren bir konferans tarzı. Konferans tarzı da fayda getirir mi? Getirir.
Tutumlara belki değil mi?
İnanışlara, tutumlara etki edebilir. İnançlara etki edebilir. Bilgi arttırmasına yarayabilir. Ama eğer bunu bir atölye ile kıyaslarsak bariz bir şekilde fark olduğu söylenebilir. Atölye çalışması çünkü beceri kazanmaya yönelik bir şey.
Şu an Türkiye'de çok yaygın değil ama bildiğim kadarıyla hatta hani ilk denemelerini siz yapmıştınız. İlk atölye çalışmalarını ve oradaki şey ne oluyor hocam? Yani katılım ya da yayılması konusunda fırsatlar neler, engeller neler atölye çalışmalarında?
Engel şu, Batı'da aslında biraz da bu yaygın. Hani orada şu tepki, evlilik boşanmalar yükselince kiliseden başlayan bir tepki. Kilise önce ya ne oluyor o zaman biz bu evlilikleri daha iyiken müdahale edelim.
İlk aksiyonu kilise alıyor.
Kilise alıyor. Yani şey, sonra üniversiteler katılıyor. Sonra devletler de bunu destekliyor. Şu anda diyelim ki özellikle Amerika'da eş zamanlı olarak yüzlerce program her hafta sonu işliyor. Yani amaç neredeyse nüfusun diyelim ki işte bir yarısına yakını, 1/3'ünü böyle bir evliliği geliştirici bir workshopta şey yapmak, geçirmek. Bu ne yapar? Hani böyle bir workshop'tan geçmiş olmak bir evliliğin bekasını garantilemez.
O kimler faydalanabilir?
Kimler faydalanabilir? Yani bir kere bunlar normali geliştirme olduğu için aslında herkes bir düzeyde faydalanabilir. Evet. Çünkü bu terapi yerine geçen bir şey
değil.
Bu ben hep şuna benzetiyorum. Diyelim ki sağlıklı beslenmekle ilgili kuralları topluma yaydığınız zaman, diyelim ki alacağınız gıdalar arasında denge meselesini gözetmeyi insanlara öğrettiğiniz zaman, işte şekeri, unu aşırı almamayı, tuzu öğrettiğiniz zaman, bunlar yeni şeyler bizim için. Bu kime faydası oldu? Aslında her düzeyde insana bir düzeyde faydası oluyor.
Evet.
Kimilerine az, kimilerine çok. Şimdi önemli olan evlilikle ilgili iyi uygulamaları ve düşünceleri de, fikirleri de toplumsal düzeyde böyle yaymaya çalışmak. Yani insanlar Canan Karatay'ı seviyor veya kızıyor olabilir ama Canan Karatay veya benzerleri önemli bir fonksiyon yaptı. Sağlıklı beslenmeyle ilgili Türkiye'nin içinde bir gündem
oluşturdu. Gündem oluşturdu değil mi hocam?
Evet. Bir farkındalık oluşturdu. Aslında aynı şeyin eş ilişkileri, aile ilişkileri, çocuk yetiştirme üzerinden de olması gerekiyor. Bu alanda bu kadar güçlü bir figür yok veya bu alan iyi paketlenmiyor.
Herkes bir şey söylüyor, herkesin bir düzey bilgisi var.
Aslında söyleyen de yok. Mesela diyelim ki Türkiye'de Canan Karatay gibi evlilikle ilgili bir şey söyleyen, diyelim ki Türkiye'de hani beslenmeyle ilgili 3 kişi sayınız desek, bence büyük kısım sayıyor.
Evet.
Mesela aynı soruyu evliliklerle ilgili fikir almak isterseniz kim var deseniz, bu 3 kişi sayılamıyor. Sayılabiliyor mu?
Evet.
Sayılamıyor.
Evet. Yani çünkü şey diyeyim, hani herkes birçok programda, her gündüz sabah kuşakları, akşam kuşakları, eş ilişkileri konuşuluyor, evlilikler konuşuluyor,
onlar
geliyor konuşuyor ama dediğiniz gibi böyle bir şey yok. Yani derim ya, bir ekol yok, belki ekol temsilcisi
şimdi
yok.
Şimdi oradaki özellikle diyelim ki evlilikler, ilişkiler çokça konuşuluyor kadın programlarında. Ama bir dram ve negatif bir şey olarak konuşuluyor.
Evet.
Yani uzman konuşmaları bile negatif dramın, kötü olanın parçası olarak, bir figüranı olarak konuşuluyor. Benim kastım öyle değil.
Evet.
Yani Canan Karatay veya benzeri bulgular, obez kişileri aşırı bulup onların trajik hayatları üzerinden mi konuşuyorlar? Dünyadaki olan olduğu gibi. Mesela evlilikle ilgili meselelerde dünyada aslında öyle değil. Dünyada diyelim ki Canan Karatay benzeri rolleri evlilik şeylerinde, evlilik gurusu denen tipler var. Hani yanlış. Bunlar mutlak evliliğin sırrını biliyor değil de, en azından diyelim ki işte hani bir Gottman ne diyor diye toplum belli düzeyde biliyor.
Evet.
Böyle bir meselenin yaygınlaşması lazım. Yani yüzlerce aktör üzerinden. Ve bunun benim kanaatim, Diyanet'in bu işe girmesi lazım.
Diyanet'in çalışmaları var ama, yani işte aile birimi vesaire, ama bir şekilde galiba derlenip toparlanması bir
politika. Hiç kastım öyle değil Feyzullah. Bak, Diyanet'in aile birimi var ama aile birimi şu yapıyor. Seminer organizasyonu yapıyor.
Evet evet, seminer organizasyonu.
Hiç öyle değil, kastım o değil.
Ya da aile irşat merkezleri, danışmanlık merkezleri ama.
Ve ellerinde yapılandırılmış insanları bir atölye şeklinde bir günlük eğitimlerle normali geliştirmek, müfredatına çalışılmış, mesajı net, yapılandırılmış bir şekilde yaptıkları ne var? Yapmaları gerekiyor. Çünkü şundan dolayı, yani bir kuruma yük yüklemek istemiyorum. Aile Bakanlığı da yapması lazım ama Türkiye'de farklı toplumsal kesimler var.
Vakıflar
var. Diyanet var. Seküler vakıflar var. Şimdi aslında aile meselesi bütün toplumsal kesimlerin meselesi. Nasıl diyelim ki kadına şiddet, çocuğa şiddet engellemek için sağcısına, solcusuna, Türk'üne, Kürd'üne, dindarına, laikine mi bakacağız? Yok. Herkesin ortak sorunu ve herkesin bütün imkanları kullanmamız lazım. Bazı insanlar için etki edecek şey bir cemaat, bazı insanlar için Diyanet, bazıları için seküler bir vakıf. Problem şu, aile meseleyle ilgili bir şey yapmak şu andaki bütün toplumsal kesimlerde aynı problem.
Evet.
Yani burada bir organize olamama, burada bir derli toplu bir proje ortaya koyamamak gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu her düzeyde yaşanan bir problem. Yani seküler kesimde de öyle, liberallerde de öyle, dindar kesimlerde de, cemaatlerde de öyle. Hiçbir şey yapılmıyor diye bir şey yok, yapılıyor. Ama böyle bunun bir daha, benim kafamdaki standart şu, workshop şeklinde yapılandırılmış, üzerine uzman çalışılmış, mesajı netleştirilmiş, beceri öğreten bir programa sahip olup, bundan ne kadar insanı, çifti, bundan geçirmişsiniz. Benim kriterim bu.
Evet.
Bana dese ki, benim şöyle şöyle bir programım var, bu programı şunlar geliştirdi, üzerine şöyle çalışarak geliştirdi. Ana mesajım şudur, şunları mesaj olarak yapıyorum ben, derdim şeyi. Bu şeyi, şu düzenle, şu kadar insana ulaştırdım. Benim için kriter o. Yoksa diyelim ki Diyanet'in yaptığı gibi bu seneyi işte aile yıl yapıp işte bu konularda seminerler düzenleyin. Ne oluyor? Kimi seminer düzenletiyorsun? İşte bir tane psikoloğu buluyorsun. Bir topluluğu çağırıyorsun. Genellikle %90'ı kadın oluyor. 95'i. Bir saatlik bir seminer, bir şey yapıp gönderiyorsun.
Bilgi aktarımı.
Bilgi aktarımı. Hiçbir şeyden iyidir. Hiç yapmamaktan iyidir. Ama yaptım deme hakkı vermez sana.
Evet. Evet, yani bu biz yani programın başında boşanma trendine ve sonuçlarını etki etmekten aslında bahsediyoruz. Bu ne derece acaba etki edebilir?
Çok sınırlı.
Sınırlı. Ya birkaç o zaman boyutu var hocam. Böyle bir toparlarsak, özet yapmaya çalışırsam eğer, bir böyle rehber metinlerden bahsettiniz. Yani kamu spotları bile olabilir. Televizyon programları, metinler, yani gündem olması. Ama bu metinlerin derlerini toparlanıp böyle artık bir paket haline getirilmiş olması, üzerinde uzlaşılmış bilgiler olması, paketlenebilmesi. Seminer boyutları var. Ama biz bundan daha çok atölye çalışması şeklinde, böyle daha az belki katılımcı ama çiftlerin birlikte olduğu, beceri kazandırılmaya yönelik çalışmalar. Ve şimdi de bir başka boyutu da...
Üçüncü boyut da benim kanaatim eş terapilerinin yaygınlaşmasını sağlamak.
Evet, belki bu da bir devlet politikası.
Tabii. Şu anda orada bir sıkıntı var hani. Nasıl oluyor bilmiyorum, nasıl çözüyorlar, nasıl yapıyorlar ama şu sorun açık. Bir eş çift terapisine ihtiyaç duyuyorsa eğer, bunu devletin mekanizması üzerinden alma imkanı yok. Özel bir şeye gidip paranızı vermekten başka bir seçenek yok şu anda.
Bir kısım belediye, ilçe ya da büyükşehir belediyeleri, o da İstanbul, Ankara gibi büyük yerlerde belki, ya da İzmir gibi. O da ne, aile danışmanlığı adı altında ama çift terapisi ne kadar oluyor ondan tam haberim yok. Ama çok kısıtlı varsa da, öyle diyelim. Belki sıfır değil ama çok çok kısıtlı.
Bir şeye belediye karışıyorsa hani bu, çünkü belediyelerin temel işlevi değil. Belediye niye karışıyor biliyor musun? Çünkü toplumsal düzeyde talep var, ihtiyaç var. Belediyelere gidiyorlar ya, belediyeler mecbur kalıyor da yapıyor bu işi.
Evet.
Normalde bunun mekanı belediyeler midir?
Değil.
Hani devlet sistemi, hizmet örgütlenme sisteminin böyle olsa anlayacağım. Yani diyelim ki bu memlekette hastaneler de belediyelere bağlı olsa, belediyenin işi değil, bu işte belediyenin işi diye anlayacağım. Aslında diğer mekanizmalar yapmadığı için, halk da bastırdığı için.
Yani ruh sağlığı alanında belediyenin uhdesinde değil normalde.
Değil.
Ama biraz boşluk doldurmaya çalışıyor ve talep karşılamaya çalışıyor.
Tabii. Çünkü halkla gerçek şeyle yüz yüze,
evet,
mecburen şey yapıyor.
Evet.
Alana girmek zorunda kalıyor.
Evet. Evet. Bu da önemli meselelerden birisiydi. Yani eş terapileri de tabii, bu arada hocam, hani diyelim kişi bir şekilde tamam buldu, etti ve geldi. Hani imkanı da var. Ne kadar müdahale mümkün olabiliyor? Yani etki ya da belki hani başarı bireysel terapilere göre
son olarak. Benim en azından 3 tane önerim var. Yani işte rehber metinler yap, evlilik workshoplarını yaygınlaştır. Bir de eş terapilerinin önünü aç. Şimdi bütün bunları yapsak bile büyük trendi değiştirebilir miyiz? Etkileyebiliriz.
Hızı yavaşlayabiliriz.
Durduramayız. Etkileyebiliriz. Yani bunu sosyal politikaların diyelim ki sistematik olduğunda mesela şunu gördük. Sigara içme oranlarımızı düşürebildik mi? Düşürdük. Değil mi? Çünkü bunun için bir eylem planımız oldu. Bunun için kararlı politikalarımız oldu. Adım adım düşürdük. Kadına şiddeti düşürebilir miyiz? Düşürürsün. Kanada düşürdü.
Evet.
Tamam. Yani belli sosyal şeyleri sıfırlayamazsınız. Ama sorun olma düzeyini azaltıp var olan işleyişi de geliştirebilirsiniz. Ama diyelim ki hani şunlarla beraber insanların çalışma hayat şartlarını kolaylaştırmadan sırf eğitim vermek yetmez. Bunlar beraber olacak bir şey. Yani bir çocuğu, kadını diyelim ki kreş açısından desteklemek de, okul öncesi açısından desteklemek de önemli bir şey. Bu da önemli. Bunlar fakir birbirlerini etkileyen faktörler. Bunlar da eklenmeli sürece. Ama bütün bunların olmuş olması bir evlilik cenneti oluşturmak anlamına gelmez. Esas şey olmadığında acının fazla olması. Yani diyelim ki biz diyabetin oluşma şartlarını arttırıp azaltabiliriz. İşte diyabetle ilgili, şeker hastalığıyla ilgili bilgiyi yaygınlaştırırsanız, insanların yeme alışkanlıklarını en azından düzenlerseniz bir şekilde gidişine etki etmek mümkündür. Sosyal hareket halleri tamamen büyük hareketlerdir bunlar. Büyük dinamiklerdir. Çağın ruhuyla etkilenir. Bir şey de evrenseldir. Yani kadın ilişki, erkek ilişkilerinde geçimsizlik sadece bu çağa ait bir şey değil.
Değil.
Bir yere, makul yere getirmek dediğimiz bir şey gayet mümkündür. Olmadığında kontrolsüz büyümesini en azından engellemiş olursunuz.
İnşallah hocam. Bizim de yapmaya çalıştığımız karınca misali bu yangına bir su taşımak gibi. Eğer böyle kabul edilirse çok memnun oluruz. İnşallah. Evet hocam, bu programın da sonuna gelmiş olduk. Boşanma meselesini, boşanma serisini böylece tamamlamış olduk. Değerli dinleyenler, kıymetli dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la önümüzdeki programlarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.